Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Son Tanık. Yazarı Glenn Mead. Özgün adı The Last Witness. Çevirmeni Ali Cevat Akkoyunlu. Türü roman. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 1. basım Kasım 2014. ISBN numarası 978-605-4927-95-1. Bu kitap 435 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Yugoslavya parçalanmakta, dünyanın Nazilerden sonra verdiği bütün sözlere rağmen Avrupa'nın göbeğinde bir başka soykırım yaşanmaktadır. Koalisyon kuvvetleri Saraybosna'nın eteklerinde bulunan Omarska kampındaki katliamdan sağ kurtulmayı başarmış, ancak yaşadığı derin travma yüzünden konuşmaktan bile aciz küçük bir kız bulur. New Yorklu bir hukukçu olan Carla Lane'in yıllar önce Yugoslavya'da yaşanan etnik temizlikle ilgili pek az bilgisi vardır. Genç kadın hamiledir ve müzisyen kocasıyla ideal bir hayat sürmektedir. Ancak kocasının gizemli bir suikasta öldürülmesiyle Carla'nın zihnini bir süredir meşgul eden garip görüntüler şiddetlenir. Bunların izini süren genç kadın, çocukluğunda ağır bir psikolojik tedavi gördüğünü ve psikiyatristinin ona annesinin günlüğünü vermesiyle ailesinin 20 yıl önce Bosna'daki bir ölüm kampında büyük bir vahşetin kurbanları olduğunu öğrenir. Carla'yı zorlu bir sınav beklemektedir. Gerçek kimliklerini saklamak ve kurdukları suç imparatorluğunu muhafaza etmek adına kanlı geçmişlerinden geriye kalan son tanığı da susturmaya kararlı olan suçluları bulmalıdır. Glenn Mead. 1957 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'in Finglas kasabasında doğdu. Gazeteci olarak Irish Times ve Irish Independent'ta çalıştı. Eğitim pilotluğu da yapan Mead, 1994'e kadar uzun yıllar boyunca Dublin'deki Strand Tiyatrosu'nda kendi yazdığı oyunları yönetti. İlk romanı Kar Kurdu'yla okuyucu ve eleştirmenlerin dikkatini çeken Mead'in eserleri 20'den fazla dile çevrildi. Yazarın Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkan öteki romanları Romanov Komplosu ve Sakkara'nın Kumları'dır. Yazarın daha önce başka yayın evlerinde yayımlanmış kitapları da önümüzdeki dönemde Kırmızı Kedi Yayınları arasında yer alacaktır. Ali Cevat Akkoyunlu. 1949 yılında İstanbul'da doğdu. St. Joseph Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Viyana'daki Diplomatische Akademie'de lisansüstü eğitimini tamamladı. 25 senelik ticari hayatının ardından 1999 yılında kendini emekli eden Akkoyunlu, tarih, polisiye ve gerilim türünde 40'tan fazla eseri dilimize kazandırdı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Zaman Tüneli. 1989-1991. Berlin Duvarı yıkılır, Sovyetler Birliği çöker. 1990-1991. Eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Baltık Devletleri bağımsızlıklarını ilan eder. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti parçalanmaya başlar. Sırbistan lideri Slobodan Milošević, Hırvatistan, Slovenya ve Bosna'daki Yugoslav bölgelerine egemen olmaya çalışır. Etnik ve dini ayrımlara göre bölünen ülkeye kanlı bir mücadele hakim olur. 1992. Sırp ordusu ve milisleri etnik olarak saf bir Sırp bölgesi oluşturmak için köy ve kasabaların Müslüman ve Hristiyan halkını katlederken etnik arındırma, toplama kampları ve kitlesel tecavüz raporları yayımlanmaya başlar. Bosna'daki Saraybosna kuşatmasının başlangıcı Sırp kuşatması 3 yıldan fazla sürecek. 1992-1994. Tüm taraflarca işlenen ve genellikle sivilleri hedef alan katliamlar yaşanır. Uluslararası barış planları başarısız olur. Bosna'da Birleşmiş Milletler denetimindeki güvenli bölgelerin Sırp eline düşmesinden sonra Srebrenica'da 8 bin erkek ve çocuk katledilir. Savaşta 250 bini aşkın insan ölür ya da yaralanır. 1 milyon sivil yerlerinden edilir. NATO Sırp askeri hedeflerini bombalar. Amerika Birleşik Devletleri Sırpları Boşnak ve Hırvatlarla birlikte Dayton Barış Konferansı'na katılmaya zorlar. Kosova Savaşı 2001'e kadar sürer. NATO Sırp önderi Slobodan Milošević'i savaş suçlusu ilan eder. Slobodan Milošević savaş suçlusu olarak yargılanmak üzere 2001 yılında tutuklanır. Ancak 2006'da hapiste ölür. Birinci bölüm. Birinci kızım, 1981. Sevdiğini işte böyle bulursun. Adın David ve alelade bir çocuksun. 21'inde pek çocuk denemez ama hala masum. Karşı cins karşısında mahcup ve sakarsın. Erkekliğe giden yolu el yordamıyla buluyorsun. Frankfurt yakınındaki Amerikan üssünde yaşayan fırlama asker çocuklarından birisin. Kızlardan, sinemadan ve beyzboldan hoşlanıyorsun. Bütün gençler gibi annen ve babanla pek anlaşamıyorsun. Bu babanla yumruklaşmaya varan şiddetli bir tartışma yaşadığın yazdı. Gelecekle ilgili planlarının olmamasıyla başlayan, dudağının yarılmasına ve duvara çarpıp yere yığılmana yol açan yumrukla sonuçlanan tartışma. Babanın yüzündeki utancı görüyorsun. Kendisini kaybedip sana vurmasının ani pişmanlığını. Bu daha önce hiç olmamış bir şey ama aldırmıyorsun. Öfkelisin ve babanın canının acımasını istiyorsun. Baban Panama'da, Granada'da son 20 yılda Amerikan askerlerinin çizmelerinin bastığı her sorunlu bölgede bulunan savaşçı, o güçlü özel kuvvetler üyesi. Asker olmayı hiç istemedin, babanın yerini almayı asla düşünmedin. Sen hayalcisin, resim yapmak, sanatçı olmak istiyorsun. O gün ona artık burana geldiğini söylüyorsun, artık seni yönlendiremeyeceğini söylüyorsun. Baba evinden bir daha dönmemek üzere ayrıldığını söylüyorsun. Annen ağlayarak kanepenin üzerine yığılıyor. Baban seni durdurmaya çalışıyor, onu yolunun üzerinden itiyor ve öfkeyle çıkıyorsun. İkisini de seviyor ama babanın gölgesinde yaşamaya bir son vermenin zamanı geldiğini biliyorsun. Dahası 21 yaşının, özgürlüğün, yazının keyfini yaşamak, biraz Akdeniz güneşi, bembeyaz kumsallar ve kızlar bulmak, hayatın şerbetiyle sarhoş olmak istiyorsun. Değişimin özlemini yaşıyorsun. Kendini bulmak, kendi yolunda ilerlemek istiyorsun. Böylece üniversitede terlerken bir yandan yarı zamanlı çalıştığın bardan kazandıklarınla aldığın eski püskü Volkswagen Golf'ü tıka basa dolduruyorsun. İçine boyalarını, fırçalarını, boş tuvallerini, bir uyku tulumunu ve içecekler için bir buz kutusunu yerleştirip bir cumartesi sabahı Frankfurt'tan çıkıyor, Tiroller, İsviçre ve İtalya üzerinden güneye gidiyorsun. Yunanistan'ın güneşine kavuşmak için o küçük golfü coşkuyla ta Yugoslavya'nın Dalmatça kıyılarına kadar sürüyorsun. Oysa tıpkı farelerin ve insanların en iyi hazırlanmış planları gibi işler hiç de tasarladığımız gibi gelişmiyor. O gece Dalmatça kıyısında Dubrovnik'te mola veriyorsun, ucuz bir otel buluyorsun. Ay ışığının yıkadığı karşı kıyıda bir kruvaziyer filosunun gerisinde İtalya uzanıyor. Frommer rehberi sana yakındaki Korkula adasında bir zamanlar Marco Polo'nun yaşamış olduğunu söylüyor. Bir de etrafı surlarla çevrili kentin 7. yüzyılda kurulduğunu. Oysa ondan çok önce Romalılar ve Yunanlılar, daha sonra da Haçlılar ve Bizanslılar oraya göz dikmişti. Güzelliğine hayran oluyorsun. Sık kaldırım taşlı sokaklarını ve ışığın koydaki safir renkli sularda yansımasını çizmek istiyorsun. Yugoslavya tarihinin karanlık sayfaları hakkında pek bilgin yok. Balkanların Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında yüzyıllar süren kan davaları, düşmanlıklar ve nefretle nasıl parçalandığını bilmiyorsun. Hayatını mahvedecek o gömülü kinden habersizsin. Şu anda o kente aşıksın. Akdeniz'in yaşam tarzı sana çekici geliyor. Bir hafta kalıyorsun. Sabahları ve akşamları ışık uygunken resim yapıyor, daha sonra yemeğe gidip bir ya da iki kadeh şarap yudumluyorsun. Ve bir akşam babasının partizanlara katılıp buraya yerleşmek için Mussolini'nin ordusundan firar ettiğini söyleyen, ufak tefek, kambur ve neşeli Signor Banda'nın sahibi olduğu Marco Polo adlı restoranda otururken sana tarçın gözlü bir kız hizmet ediyor. Koyu renk saçlarını at kuyruğu yapıp bağlamış, bluzunun beyazlığı cildinin yanıklığını ortaya çıkarıyor. Kız masadan uzaklaşırken Signor Banda bakışını görüp gülümsüyor.
Bütün erkekler hoşlanır lanadan ama o kimseyle çıkmaz.
Neden çıkmaz? Signor Banda omuzlarını silkiyor.
Boş zamanlarında hep çalışır, yazar olmak istiyor. Ve sen senin resim yaptığını gördüm. Ressam mı olmak istiyorsun?
Elbette. Signor Banda göz kırpıyor.
İki sanatçı ha? Ondan hoşlandın değil mi?
Kanında olduğunu biliyorsun. Gözlerinde yıldızlar uçuşmuyor. Kemanlar çalmaya başlamıyor. Ama yüreğinin hızlanmasından içinde bir şeyler olduğunu hissediyorsun. Signor Banda Lana'nın Saraybosna ötesindeki bir kasabadan geldiğini, bölge üniversitesinde İngilizce öğrenimi gördüğünü söylüyor ve en iyi garsonu olduğunu. Sonra onu çağırıp sizi tanıştırıyor. Genç kız elini sıkıyor, saçlarının kokusunu duyuyorsun. Badem kokuyor, o tarçın gözler sana bir şeyler anlatıyor. Kusursuz İngilizcesini övdüğünde gülümsüyor ve annesinin İngilizce öğretmeni olduğunu, çocukluğundan beri İngilizce konuştuğunu anlatıyor. Sana bir şeyler söylediğinde dünyadaki tek insanmışsın gibi hissettiriyor. Fazladan bir hafta kalıyorsun. Genellikle kadınlara karşı çekingensin, sohbette usta değilsin. Ama sonunda tüm cesaretini toplayıp birlikte bir yere gitmeyi teklif ediyorsun. Seni şaşırtıyor ve kabul ediyor. Bir kafeye gidip kahve içiyor, pasta yiyor, saatlerce konuşuyorsunuz. Son gecen, kafede tapon ama durumu uygun bir müzik var. Casey and the Sunshine Band'in Lütfen Gitmesi çalıyor. Daha sonra sahilde yürüyor ve biraz daha konuşuyorsunuz. Sanattan, kitaplardan ve müzikten, onun en beğendiği yazar olan Shakespeare'den ve daha bir sürü şeyden. Ve öpüşüyorsunuz. İlk öptüğün kız değil, bu onur ve aliterasyon ödülü Frankfurt'ta Fräulein Frieda diye birine ait. Ama sana öyle geliyor. Tutku artık ensenden yakalamış, seni bırakmıyor. Birkaç gün daha kalıyorsun. Bir öğleden sonra arabayla Mostar'a gidiyorsunuz. Lana da piknik sepeti hazırlıyor. Burası onun çocukluğundan, annesiyle babasının götürdüğü pazar gezilerinden beri bilip sevdiği bir kent. Türk kahvelerinin arasında incik boncuk ve acem halılarının satıldığı çarşıda geziniyorsunuz. Bir gün Sırp topçusu tarafından yıkılacak o harikulade güzel kemerli köprünün üzerinde durup korkuluk duvarına tırmanan delikanlıları seyrediyorsunuz. İnanılmaz yükseklikten şimdiye kadar gördüğün en mavi nehre atladıklarında kolları gergin zarif vücutları yay gibi. Aşağıda nehir kenarındaki arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanıyorlar. Yaşlı bir adam köprünün girişinde nergis satıyor. Genç kız için bir demet alıyorsun. Lana en sevdiği çiçeğin nergis olduğunu söylüyor ve delikanlıların köprüden atlayarak Mostarlı unvanını hak kazanmak için yüzyıllardan beri buraya geldiklerini. Bazıları bunu erkekliklerini kanıtlamak için yapıyor, kimileri ise sevdikleri kadına aşklarını göstermek amacıyla. Gülümsüyor ya da ne kadar deli olduklarını. Kadınlar atlamaz mı? Bazen, çoğunlukla erkekler, tehlikelidir. Köprüden nehre 25 metre, ölenler oldu. Atlayacağını söylüyorsun ona. Gülüyor ve deli olduğunu söylüyor. Demet'ten bir nergis koparıp boşluğa bırakıyor. Çiçek kanat çırparak iniyor ve mavi suda hızla akıp kayboluyor. Ne olursa olsun atlayacağını söylüyorsun. Benimle atlamak ister misin? Ciddi olduğunu anlıyor. Hayır David, gerçekten çok tehlikeli. Su her zaman buz gibi olur. En sıcak günde bile. Alışık değilsen vücudundaki şoktan dahi ölebilirsin. Köprüden nehre bakıyorsun. Atlama konusunda bir şeyler okumuştum. Yapman gereken dümdüz atlamak ve suya girmeden hemen önce kollarını biraz açmak. Düşüşü yavaşlatıyor. David, idman yapmadan atlamak çılgınlık olur. 3 yaz can kurtaran olarak çalıştım, atlamayı bilirim. Ama 25 metre işte bu ilk olacak. Tişörtünü, sandaletlerini çıkarıyor, blue jeaninle kalıyor ve aşağıya bakıyorsun. Akan mavi sular çok uzaktaymış gibi görünüyor. Yüreğin çarpıyor ve soluğunu tıkayan bir korku topağı var ama belli etmemeye çalışıyorsun. David, lütfen yalvarıyorum. Köprünün korkuluğuna tırmanıyorsun. Seni durdurmak için elini yakalamaya çalışıyor ama artık çok geç. Dönüp ona bakıyor ve göz kırpıyorsun. Bana şans dile. David! Atlıyorsun.
Hava kulaklarının yanından ıslık çalarak geçiyor. Uzunca bir süre taş gibi düşüyorsun. Nehir seni karşılamak için hızla yükseliyor. Ellerini açıp suya giriyorsun. Buz gibi soğuk bir tuğla gibi çarpıyor. Havaya kavuşmak için soluk soluğa su yüzüne çıktığında ona el sallıyorsun. Seni nehir kıyısında karşılamak için dolan başlı kaldırımdan aşağıya koşuyor. Sırılsıklamsın ve gülüyorsun. Parmaklarının ucunu öpüyor, dudaklarına götürüyor ve çıkardığın tişörtle yüzünü siliyor.
Deli olduğunu biliyorsun değil mi David Jordan?
Olabilir ama harika bir duyguydu.
Koluna girerken gerçekten mutlu görünüyor ve sen sırılsıklam Blue Jean'in içinde birlikte yavaşça tepeye tırmanıyorsunuz. Bir çayır ve yanında da eğri büğrü bir zeytin ağacı buluyor, taze peynir, ekmek, domates yiyor, babasının çiftliğinden getirdiği şarabı içiyorsunuz. Blue Jean'in güneşte kururken sana yazdığı öykülerden bahsediyor. Öyküler çok güzel değil, çok kötü de değil. Zaten başlangıçta kimsenin çok iyi olamayacağının farkında. Yazılarını kaydettiği bir günlük tutuyor. Bir gün dünyayı değiştirecek bir kitap yazmak istiyor. Çocukken baba evinin mutfak duvarına keçe kalemlerle silinemeyecek bir renk cümbüşü çiziktirdiğin günden beri sanatçı olmak istediğini anlatıyorsun. Ve ona inandığın bir gerçeği senin için fazla güzel olduğunu söylüyorsun. Sana bakıyor ve gözünde ilk kez ihtiyat görüyorsun. Her şeyi mahvettiğini düşünüyorsun. Erkeklere kolay inanamadığını söylüyor. Aynı şeyleri hissettiğini anlatıyorsun. Gülüyor ama senin yüzüne baktığı zaman o tedirgin gözlerin yalan söylemediğini biliyorsun. Şaraptan biraz çakır keyifsin. Cebinden çakını çıkarıyor ve ona sanatçı olduğunu kanıtlamak için çocukça, aptalca olduğunu bildiğin ama kendini tutamadığın bir şey yapıyorsun. Zeytin ağacının gövdesine isimlerinizi kazıyorsun. Önce bir kalp çizip kusursuz çiziyorsun, kazıyor, üzerine de iki el yapıyorsun. Kalbin iki yanına isimlerinizi kazıyorsun. David, Lana. İşini tamamladığında sana bakıyor ve seni öpmeden önce gözlerinin ruhuna işlediğini hissediyorsun. O gece kaldığın liman yakınındaki ucuz otelde onunla ilk kez yatıyorsun. Yüzünü, onunla ilgili her şeyi seviyorsun. Gülüşünü ve sesini ve parmaklarının ucuyla cildine dokunuşunu seviyorsun. Ona sarılıyorsun ve bütün gece konuşuyorsunuz. Hayatını anlatıyorsun, ebeveyninle tartışmanı. O da kendi anne babasıyla münakaşalarından söz ediyor ve sırrını anlatıyor. Sarsılıyor ama onu hala istiyorsun, dürüstlüğüne hayran oluyorsun ve ona asla acı çektirmeyeceğine, yalan söylemeyeceğine söz veriyorsun. Ve sırrından bir daha asla bahsetmeyeceğine, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine. Gerçekten böyle mi düşündüğünü soruyor. Böyle düşündüğünü söylüyorsun ve dudaklarınız buluşmadan önce karanlıkta adını fısıldıyor, kollarında uykuya dalarken boğmaya çalıştığı hıçkırıkları işitiyorsun. Sonraki haftalar ve aylarda sevmenin ne olduğunu öğreniyorsun. Artık sana güvendiği için bir çiçek gibi açılıyor ve öğretiyor. Yaz senin içinde daha öncekilere hiç benzemeyen bir türkü mırıldanıyor. Ebeveyninle yaşadığın hayata bir daha asla dönemeyeceğini biliyorsun. Bir şeylerin değiştiğini, kendi geleceğini yaratıyorsun. Ve hayatın bir yolculuk olduğunu da biliyorsun. Zira senin yaşlı peder hep böyle derdi ve sen bu yolculuğu Lana ile birlikte yapmak istediğini fark ediyorsun. Çünkü aşkın arzudan daha derine gidiyor. O senin ruh ikizin. Ve böylece Aralık ayının buz gibi soğuk bir cumartesi günü tipinin altında minik Aziz Nikola Kilisesi'nde birbirinizi sevip sayacağınıza söz verirken ona gururlu gözlerle bakıyorsun. Birbirinizin parmağına birer yüzük takıyorsunuz. Signor Banda'nın düğün resminizi çekmeden önce size armağan ettiği iki basit altın halka. Balayını Saraybosna'ya hakim tepelerde küçük bir otelde geçiriyorsunuz. Annen ve babana bir kartpostal gönderip hayatını burada kurduğunu yazıyorsun. Signor Banda'nın restoranının üzerindeki minik bir daireye taşınıyorsunuz. İkinize de iyi davranıyor. Daire küçük, üç minicik oda, dar duvarları ve elinle dokunacağın kadar alçak bir tavanı var. Signor Banda neden kambur olduğumu anlamışsındır artık diye takılıyor sana. Ama mavi çinili sobasıyla sıcak bir ev ve en iyi yanı Signor Banda'nın ikinize verdiği işlerin karşılığı olması. Lana gündüzleri ders çalışıyor, akşamları da garsonluk yapıyor. Sen de mutfaklarda yemek yapıp yardımcılık ediyor ve boş bulduğun her an resim yapıyorsun. Her çalışman bir öncekinden iyi ve Dubrovnik'e akın eden turistlere resim satabildiğin süre için piyasası var. İşler fena değil, geçinip gidiyorsunuz. Sonra ilk bebek geliyor, bir kız. Babalıktan ödün kopuyor ama koca gözlü o umarsız bücür sana bakıp parmağını emmeye koyulduğu zaman ona aşık oluyorsun. İkincinin gelmesi tahmin edebileceğinden çok daha uzun, 6 yıl sürüyor. Arada 4 düşük var ve neredeyse tüm umudunuzu yitirmek üzeresiniz. Bu seferki erkek, ama bu oğlan gerçekten minicik. Zamanından 11 hafta önce sezaryenle doğduğu için 1 kilo bile değil ve doktorlar yaşayamayacağını düşünüyorlar. Fakat nasıl oluyorsa başarıyor ve serpilip gelişiyor. Pembe yanakları ve gamzeli tebessümüyle ruhunu fethediyor. Sen daha ne olduğunu anlayamadan ayaklanıp konuşmaya başlıyor. Ablası gibi iyi huylu ve her şeye rağmen yaşamayı başardığı için kalbinde ona ayrı bir yer veriyorsun. O daracık dairede artık 4 kişisiniz. Yine de hayatın bu kadar güzel olacağını hiç bilmiyordun. Yazın havanın sıcak olduğu günlerde zamanınızı kıyıda geçiriyorsunuz. Sen resim ve eskiz yaparken Lana ile çocuklar karı sağlıklı ve mutlu, ellerinde kova ve küreklerle kumda oynuyor. Kış geceleri hava soğuksa hep birlikte çift kişilik yatakta uyuyorsunuz. Ve çocuklar nihayet uykuya daldıkları zaman Lana sana sokuluyor. Yapacaklarımızın tohumlarının içimize çok önceden serpildiğine inandığını söylüyor. Yazgınızda tanışmak olduğunu, seni sevdiğini, sana daha ilk gördüğünde aşık olduğunu ve hayat önüne ne getirirse getirsin hep seveceğini. Bunları bilmeni istiyor. Bir de senin karın olmaktan gurur duyduğunu. Ne olursa olsun asla birbirinizi bırakmamaya söz veriyorsunuz. Ve Lana gözlerini kapadığında gümüş parmaklarını yatağın kenarına, yere taşıran ayın ışığında yüzlerine bakıp ailenin soluğunu duyuyorsun. Hiç olmadığın kadar mutlusun. Bütün bunlar savaştan önceydi. Dubrovnik'e düşen ilk top mermileri kara tahta üzerindeki tebeşir gibi çığlıklar atmadan önce. 3 yıllık kuşatma Saraybosna'yı açlığa boğup sokaklarında kandan dereler akmadan önce. Eski kin ve nefretler bu ülkedeki her şeyin ve herkesin üzerine kötücül bir gölge düşürmeden, iyi ve insancı olan her şeyi yıkıp yok etmeden önce. Sen Lana ve çocuklarınız ateş fırtınasına yakalanmadan, hayatlarınız ebediyen değişmeden önce. Babanın hayatta her zaman bir tepe noktası olduğunu söylediğini hatırlıyorsun. Mutluluk eğrinde en yüksek noktaya eriştiğin, her şeyin iyi gittiği, ilahların senden yana olduğunu sandığın bir an. Doğruysa bu o an olmalı. Çünkü o günün ardından hep Mostar'da nehre atladığın, sonra adlarınızı zeytin ağacına kazıdığın o öğleden sonrayı hatırlayacaksın. Ve ısınmak için birbirinize sarıldığınız, uykudaki sevdiklerinizin yüzlerine hayranlıkla baktığınız, ayın aydınlattığı o geceleri. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 21.